Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 72. ayrım. Bak bir kapı var şurada, bir çıkış kapısı, üstelik açık. Hemen dışarısı sokak. Çıkıp kaldırımda biraz dolaşmaya ne dersin? Şimdi ders arası, sınıfa girmeye daha 6 dakika var. Tam vaktinde geri dönebiliriz. Ama gerçek olan şu, bunu yapamayız, anlıyor musun? İşte kapı karşımızda, üstelik açıkta. Önünde demir parmaklık da yok, hiçbir engel yok önünde. Fakat dışarı çıkamayız. Bunu düşünemeyiz bile. Tek bir saniye kapıdan dışarı atamayız adımımızı. Hemen vazgeçeriz bu düşünceden. Şimdi de bir başka örnek alalım. Şu anda saatin 11:30 olduğunu söylemek çok yanlıştır. Hayır, şimdi coğrafya dersi var sırada. İşte böyle oluyor. Ama şimdi sorarım sana. Buna hayat denir mi? Her şey bozuk. Ah yüce tanrım, şu okul sevgiyle saran kollarını üstümden bir çekse. Evet, sonra? Hayır, bırak kayı. O zaman da başka türlü olurdu. Ne yapmalı? Burada hiç değilse emin ellerdeyiz. Babamın ölümünden beri şimdi de Bay Stefan Kistenmaker ve Rahip Pringsheim her gün soruyorlar bana. Ne olmak istiyorum diye. Bilmiyorum diyorum. Hiçbir yanıt veremiyorum. Bu gidişle hiçbir şey olamayacağım herhalde. Bütün bu olanlar çok korkutuyor beni. Hayır, nasıl böyle umutsuz konuşursun? Müzikle uğraşan biri olarak. Ne olmuş benim müziğime Kayı? Önemli bir şey yok. Semt semt dolaşıp piyano mu çalayım? Önce buna izin vermezler, sonra ben de bunu hiçbir zaman başaramam. Bunun için yeteneğim yok. Yalnız kalınca hayaller kurup biraz bir şeyler uyduruyorum ama hepsi bu kadar. Öyle semt semt dolaşmak da bana çok korkunç geliyor. Senin durumun daha farklı. Sen benden daha yüreklisin. Buralarda dolaşıyor, her şeye gülüp geçiyor ve olanlara karşı çıkabiliyorsun. Yazı yazmak istiyorsun. İnsanlara güzel ve ilginç şeyler anlatmak istiyorsun. Güzel, yine de bir şeyler yapıyorsun işte. Çok yetenekli bir çocuksun. Günün birinde ünlü biri olacağına kuşku yok. Neden mi? Her şeyden önce neşelisin. Ders sırasında zaman zaman birbirimize bakışıyoruz. Az önce Bay Mantelsak'ın dersinde Petersen parçayı okurken yakalanıp uyarı aldığı sırada birbirimize bakıştığımız gibi. Aynı şeyleri düşünüyoruz fakat sen eğlenebiliyorsun. Ve yaptığın şeyden gurur duyabiliyorsun. Ben böyle olamıyorum. Yaptığın işten hemen yoruluyorum. Uyumak ve her şeyi unutmak istiyorum. Ben ölmek istiyorum Kay. Hayır, benden bir şey olmaz. Hiçbir şey istemiyorum. Hatta ünlü olmayı bile istemiyorum. Birilerine haksızlık yaparım diye kendimden bile korkuyorum. Benden bir şey olmaz. Hiçbir şey yapamam ben. İnan buna. Geçenlerde vaftiz töreninden sonra Rahip Pringsheim'ın birisine benim her bakımdan yıkılmış bir ailenin çocuğu olduğumu ve bana umut bağlanmaması gerektiğini dediğini duydum. Kay birden heyecanlanarak "Dedi mi bunu?" diye sordu. Evet. Sanıyorum Hamburg'da bir hastanede yatan amcam Christian yüzünden böyle dedi. Haksız değil elbette. Ellerini yakamdan bir çekseler ne kadar sevinirdim bilemezsin. Çeşit çeşit kaygılar taşıyorum. Her şey üstüme üstüme geliyor ve ben bunların altından kalkamıyorum. Diyelim ki parmağımı kestim ve canım acıdı. Başkalarında 8 günde iyileşen bir yara bende 4 hafta sürüyor. Bir türlü iyileşmek istemiyor. Giderek iltihaplanıyor, kötüye gidiyor ve türlü türlü şikayetlere neden oluyor. Geçenlerde Bay Brecht dişlerimin çok kötü göründüğünü söyledi. Neredeyse hepsi çürümüş ve harap olmuş. Çektirdiklerimden söz etmeye gerek yok. 30'uma 40'ına gelince ne yapacağım? Nasıl yemek yiyeceğim ben? Hiçbir umudum kalmadı artık. Demek böyle dedi Kayı ve hızlı hızlı yürümeye başladı. Şu piyano çalışından biraz anlat bana. Şöyle olağanüstü bir şeyler yazayım istiyorum da. Biraz sonra resim dersinde başlarım belki yazmaya. Bugün öğleden sonra çalmak ister misin? Hanno bir an sustu. Bakışlarında hüzün, şaşkınlık ve heyecan vardı. Evet, pek canım istemiyor ama senin için çalarım herhalde dedi. Hazırladığım alıştırma parçalarını ve sonatları çalışıp bırakacağım bu işi. Fakat senin için çalacağım. Piyano çalınca her şeyi daha da kötü yapıyorum ama sana çalmamazlık edemem. Daha mı kötü? Hanno sustu. Kay ne çalacağını biliyorum dedi ve sonra ikisi de sustu. Tuhaf bir yaştaydılar. Kay'ın yüzü kıpkırmızı oldu. Başını öne eğmeden yere bakıyordu. Hanno sararmıştı, çok ciddiydi ve gizemli bakışlarını yana doğru çevirmişti. Sonra görevli Bay Schlemiel zili çaldı ve iki arkadaş yukarı çıktı. Coğrafya dersi vardı ve yazılı sınav olacaklardı. Hessen-Nassau bölgesi üzerine çok önemli bir yazılı sınavları vardı. Kızıl sakallı ve kahverengi uzun ceketli bir adam içeri girdi. Yüzü solgundu ve geniş geniş gözeneklerinden dışarı çıkan tek bir kıl bile görünmüyordu ellerinin üstünde. Bu baş öğretmen Bay Doktor Mühsam'dı. Zeki ve esprili biriydi. Zaman zaman akciğer kanamasından yakınırdı ve sürekli iğneleyici bir sesle konuşurdu. Çünkü acı çektiği kadar da esprili konuşmayı seven biriydi. Evi bir çeşit hain arşiviydi. Bu gözü pek ve hasta şairle ilgili kağıt ve resimlerden oluşan zengin bir koleksiyonu vardı. Hessen-Nassau bölgesinin sınırlarını yazı tahtası üzerinde çizerek gösterdikten sonra üzüntülü olduğu kadar da alaycı bir gülümseyişle öğrencilerden o bölgenin kendine özgü özelliklerini defterlerine çizmelerini istedi. Görünüşe bakılırsa hem öğrencilerle hem de Hessen-Nassau eyaletiyle alay etmek istiyordu. Fakat bu yazılı yoklama çok önemliydi ve bütün sınıf bundan çok korkuyordu. Hanno Buddenbrock, Hessen-Nassau bölgesi hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Adolf Tottenhaupt'un defterine bakmak istedi. Ancak esprileri ve iğneleyici alaylarına karşın hiçbir hareketi gözden kaçırmayan Heinrich Heine meraklısı coğrafya öğretmeni bunu hemen fark etti ve şöyle dedi. Bay Buddenbrock, kitabınızı kapattırmayı isterdim ama size iyilik yapmaktan çok korkuyorum. Devam edin. Bu uyarıcı sözlerde iki türlü alay vardı. Birincisi Doktor Mühsam'ın Hanno'ya bay demesi, ikincisi ise iyilik sözcüğünü kullanmasıydı. Hanno Buddenbrock hiçbir şey olmamış gibi defterin üstüne eğilmiş bir şeyler yazmaya devam ediyordu. Sonunda hiçbir şey yazamadı. Bomboş kağıdı öğretmenine verdi ve Kay ile birlikte yeniden dışarı çıktı. Bugün için bütün tehlikeler atlatılmıştı. Bu işten başarıyla çıkan, uyarı cezası almayan ve yürekleri ferah olanlara ne mutlu. Hanno artık Bay Dreijmüller'in sınıfında özgürce ve gönül rahatlığıyla oturur ve resim yapabilirdi. Resim salonu geniş ve aydınlıktı. Duvarlarda eski çağın modasına uygun alçı dekorları vardı. Büyük bir dolap, model olarak kullanılan her çeşit odun parçaları ve oyuncak mobilyalarla tıka basa doluydu. Resim öğretmeni Bay Dreijmüller, yuvarlak kesilmiş top sakallı tıknaz bir adamdı. Ensesinde kendisine isyan edercesine duran kahverengi, kaygan ve basit bir peruğu vardı. Aslında onun iki peruğu vardı. Biri uzun, öteki kısa saçlıydı. Sakalını kısalttırınca kısa saçlı olanı takıyordu. Bunun dışında bazı kendine özgü davranışları da vardı. Kurşun kalem yerine kurşun diyordu. Bulunduğu yere ispirto kokusu yayıyordu. Bazılarının dediğine göre de ispirto içiyordu. Öğrencilerin en çok beğendikleri ders, gelmeyen bir başka öğretmenin yerine onun girdiği ve resimden başka bir alanda verdiği dersti. Vekaleten girdiği bu derslerde ellerini heladon şeklinde havaya kaldırıp burnundan omzuna doğru götürerek Bismarck'ın politikası üzerine konferanslar verir ve sosyal demokratlardan korkuyla ve nefretle söz ederdi. Tembel öğrencilerin kolundan tutarak "Birlik olmalıyız, sosyal demokratlar kapıda bekliyor" derdi. Yapacak hep bir şeyleri olurdu. Sınıfta dolaşırken birinin yanına oturur, sert bir ispirto kokusu yayardı sıraya. Mühür yüzüklü parmağını öğrencinin alnına vururken bazı sözcükler çıkarırdı ağzından. Bakış açısı, silüet, kurşun kalem, sosyal demokrasi, birlik olmak gibi. Sonra çabuk çabuk uzaklaşırdı. Kayı bu derste de yeni bir edebiyat çalışması yapıyordu ve Hanno da kafasında orkestra eşliğinde bir uvertür çalıyordu. Sonra ders bitti. Kitaplarını, defterlerini alıp aşağıya indiler. Okul avlusundan dışarı çıkan yol açıktı. Birlikte evin yolunu tuttular. Hanno ve Kayı evlerine aynı yoldan döndüler. Kitapları kollarının altında, kent dışındaki kırmızı küçük villaya kadar birlikte yürüdüler. Küçük Kont Möln, babasının çiftlik evine kadar yalnız başına epeyce bir yol daha kat etmek zorundaydı. Sırtında bir paltosu bile yoktu. Sabahleyin çöken yoğun sis tabakası yerini kara bırakmıştı. Lapa lapa yağan iri iri kar taneleri yere düşüyor ve vıcık vıcık çamura dönüşüyordu. İki arkadaş Buddenbrock'ların bahçe kapısında birbirlerinden ayrıldı. Fakat Hanno bahçe yolunun yarısını yürümüştü ki Kayı bir kere daha döndü. Kolunu arkadaşının omzuna koydu ve "Umudunu yitirme. İstemiyorsan piyanoda çalma" dedi sessizce. Sonra ince ve sefil görüntüsüyle kar fırtınası arasında gözden kayboldu. Hanno eve girdikten sonra kitaplarını koridordaki doldurulmuş ayının elinde tuttuğu tepsiye bıraktı ve annesine merhaba demek için oturma odasına gitti. Bayan Gerda Buddenbrock şezlongda oturmuş sarı kapaklı bir kitap okuyordu. Hanno'nun halının üzerinden kendisine yaklaştığını görünce çevresi mavi mavi halkalı gözlerini kaldırdı ve oğluna baktı. Hanno yanına gelince başını iki elinin arasına aldı ve alnından öptü. Hanno daha sonra odasına çıktı, elini yüzünü yıkadı, masaya oturdu ve Matmazel Clementine'in kendisi için hazırladığı kahvaltıdan biraz yedi. Daha sonra çekmecesinden bir paket Rus sigarası çıkardı ve epeydir içtiği bu kısa ve sert sigaralardan bir tane alıp yaktı. Daha sonra armonisinin önüne oturdu ve anlaşılması zor bir parça Bach'ın bir figürünü çalmaya başladı. Sonunda ellerini başının arkasına kenetledi ve pencereden lapa lapa yağan kara baktı. Hiçbir şey görünmüyordu. Artık ne o sevimli bahçe vardı ne de pencerenin altında şırıl şırıl akan fıskiye. Komşu bu villanın gri boyalı yan duvarı bütün görüntüsünü kesmişti. Saat 4'te öğle yemeğini yediler. Gerda Buddenbrock, küçük Johan ve Mademoiselle Clementine'den başka evde kimse yoktu. Az sonra Hanno salona geçti ve piyanonun başında biraz hazırlık yaptı ve annesini bekledi. Birlikte Beethoven'ın Opus 24 sonatını çaldılar. Adagio bölümünü çalarken Gerda'nın kemanı bir melek gibi şakıyordu ama Gerda yine de memnun kalmadı. Kemanı çenesinden çekti, canı sıkkın bir şekilde oğlunu süzdü ve bugün keyfinin yerinde olmadığını söyledi. Çalmaktan vazgeçti ve dinlenmek için odasına çıktı. Hanno salonda tek başına kaldı, dar bir verandaya açılan kapıya yürüdü ve birkaç dakika boyunca yağan karla vıcık vıcık olmuş bahçeye baktı. Fakat daha sonra birden geri çekildi. Kapıdaki krem rengi perdeyi öyle bir çekti ki odanın içi sarımtırak bir yarı karanlığa büründü. Sonra piyanoya doğru yürüdü. Piyanonun yanına gelince yine durdu. Bir noktaya çevirdiği dalgın ve donuk bakışları yavaş yavaş karardı. Bulanık görmeye ve her şey belirginliğini kaybetmeye başladı. Piyanonun başına geçti ve çalmaya başladı. Seslendiği parça çok basitti. Bir hiç de aslında. Var olmayan bir melodinin fragmanı. Bir buçuk mezürlük bir ezgiydi. Hanno bunu kendisinden beklenmeyen bir güçle ve gelecek olanın ham maddesi ve kaynağı olarak trombonlarla buyurgan bir şekilde bildiriliyormuşçasına tam bir uyum içinde ve kendisinden beklenilmeyecek kadar kalın bir tonda ve tek sesli olarak çalmaya başladığında aslında neyin kastedildiğini anlamak pek mümkün değildi. Ama bunları tiz perdeden bir sesle ve mat bir gümüş tonunda armonize ederek tekrarladığında hepsinin bir bütünün parçaları olduğu, giderek daha da alçalan bir tonla bir makamdan ötekine geçen acınası bir buluş olduğu belli oluyordu. Hanno öylesine kesin ve yapaylık karışımı bir kararlılıkla sunuyordu ki çaldığı şey tuhaf, gizemli ve anlamlı bir değer kazanıyordu. Şimdi de senkopların durdurak bilmeyen geliş gidişleri başlamıştı. Arayış içinde yolunu şaşırmış, çığlıklara dönüşerek parça parça olan, sanki duyduklarından huzursuz olmuş ve hiç susmayacakmış gibi ve birbirinden farklı armonilerle, sorarak, ağıt yakarak, tükenerek, arzulayarak ve vaatlerde bulunarak. Senkoplar giderek daha da şiddetleniyor ve acele acele çalınan üçlemelerle çaresizce çevreye savruluyorlardı. Fakat yükselen korku çığlıkları birleşerek bir biçim kazandılar. Birbirlerine kenetlendiler ve melodiye dönüştüler. Sonunda o an geldi ve nefesli sazların oluşturduğu bir koronun yürekten söylediği, yakarışlı bir şarkı gibi güçlü ama alçak gönüllü bir biçimde her şeye egemen oldu. Hiç durmaksızın yükselen, dalgalanıp coşan, yolunu şaşıran ve kaybolan ezgiler yenilmiş, onun yerine ise hiç şaşmayan bir kararlılıkla basit ritimli, ezik ve çocuksu bir masumiyetle dua eden bu koral müziği yükseliyordu. Bir çeşit kilize müziği bitişiyle sona erdi parça. Arkasından uzunca bir duraklama ve sessizlik oldu. Sonra birdenbire, o da ne öyle? O ilk ezgi usulca ve soluk bir gümüş rengiyle yeniden yükselmeye başladı. O zavallı, aptalca ve gizemli ses dizgesi bir makamdan ötekine geçen o acı tatlı çöküş yeniden yükseldi. İşte tam o sırada şiddetli bir arbede, çılgınca bir hareketlilik, fanfarların müziğini anımsatan ve vahşi bir kararlılığı ifade eden vurguların her şeye egemen olduğu inanılmaz bir başkaldırı başladı. Ne olmuştu? Ne olacaktı? Hareket emri veren borazanlar gibi yankılanıyordu yükselen müziğin sesi. Sonra bir toplanma ve yoğunlaşmayı andıran bir şey oldu. Daha sert sesler birbirine karıştı ve yeni bir ses dizgesi yükseldi. Bir doğaçlama, bir çeşit av türküsü başladı. Hareketli ve şiddetli. Fakat hiç neşelendirici değildi. İnsanın iç dünyasını yansıtan umutsuzluk dolu ezgilerdi bunlar. Araya karışan borazan sesleri daha çok bir korku çığlığını anımsatıyordu. Ve bütün bunların arasında çarpık, tuhaf armonilerle eziyet çeken o huzursuz ve tatlı tema, o ilk gizemli tema yeniden yükselmeye başladı. Sonra anlamı ve özü pek anlaşılamayan olaylar silsilesi izledi bunu. Hanno'nun hakim olamadığı, aksine çalan parmakları altında kendiliğinden oluşan ve daha önce hiç tanımadığı ve yaşayarak öğrendiği tınılar serüveninden, ritimden ve armoniden bir kaçış. Tuşların üstüne eğilmiş, açık dudakları ve dalgın bakışlarıyla öylece oturuyordu. Yumuşacık kahverengi saçları bukle bukle şakaklarına düşmüştü. Ne olmuştu, neydi yaşadığı şey? Korkunç engellerin üstesinden gelinmeye mi çalışılıyordu? Ejderhalar mı öldürülüyor, dağlar mı aşılıyor, azgın sulara karşı mı yüzülüyor yoksa alevler arasından mı geçiliyordu? Kulakları tırmalayan bir kahkaha ya da anlamsız bir müjdeli kehanet gibi o ilk tema, o değersiz oluşum, bir makamdan ötekine geçerek devam eden o çöküş odanın her yerinde yankılanıyordu. Evet, bu onu daha yeni ve daha zorlu çalışmalara kışkırtıyor gibiydi. Arkasından çığlıklara dönüşüp tükenen oktavların çılgın hamleleri izledi bunu. Daha sonra bir kabarma, yavaş ama durdurulamaz bir tırmanış başladı. Dayanılmaz bir tutkuyla ve kulakları sağır edercesine çalınan bu kromatik yükselme mücadelesi zaman zaman ürkütücü ve kışkırtıcı ezgilerle bölünüyordu. Vahşi zeminin insanın altından kayması ve tutkulara yenik düşmesi gibi bir şeydi bunlar. Arada bir o yalvaran, tövbe eden ve af dileyen duanın ilk ahenkleri uzaktan ve sessizce duyulur gibi oluyorsa da yükselmeye çalışan bir kalkışmalar tufanı onu bastırdı. Bir araya gelen, ileriye doğru hücum eden, geri çekilen, yukarılara tırmanan, aşağıya düşen ve ifade edilmesi zor bir hedefe doğru koşan bir sürü kakışmalar. Dayanılmaz bir boyuta ulaşan işkence yığınları. Artık o hedefe ulaşmak gerekiyordu. Tam bu anda, bu korkunç doruk noktasında, tutku dolu bu ızdırabın dayanılmaz olduğu anda, işte o an geldi. Artık durdurulamazdı. Tutku fırtınaları daha fazla uzatılamazdı. Bir perde yırtılıyormuş, kapılar kırılarak açılıyormuş, çalılıklar ve çitler açılıyormuş, alev duvarları yıkılıyormuş gibiydi. Ayrışma, çözülme, isteklerin gerçekleşmesi gibi bir şey, bir mutlu olay başladı ve müthiş bir sevinç çığlığıyla her şey çözülerek hoş bir sedaya, tatlı ve özlem dolu bir ritardando ile bir başka tona dönüşü veren bir ahenge büründü. O ilk temaydı. O ilk temaydı duyulan. Şimdi başlayan şey tam bir şölendi. Bir zafer, çılgınca bir eğlence alemi, bir ses perdesinden ötekine geçen, oktavlarla akıp giden, fıçkırarak ağlayan, titreyen, şarkı söyleyen, neşe çığlıkları atan, gürleyen, parlayan, köpüren ve tüm görkemiyle yükselen ezgiler. Zorba ve aptalca olduğu kadar da inanç ve keşişlere özgü bir kendinden geçiş vardı bu hiçin fanatik kültünde. Bu melodi parçasında, bu yarım usullük kısa ve çocukça buluşta, keyfinin çıkarıldığı ve istismar edildiği bu doyumsuzlukta ve ölçüsüzlükte ahlaksızca bir şey vardı. Tatlı olan en son şeyin emilerek tüketildiği bu açgözlülükte alaycı ve çaresizce bir şey, bir haz ve çöküş isteği vardı. Ta ki yorgun ve bitkin düşüp tükenene kadar, tiksinti duyup kusuncaya kadar. Nihayet bütün bu sapmalardan sonra uzun ve sessiz bir minör arpejle bir ton yükselip yürek parçalayıcı bir duraksamayla majörde kaybolana kadar. Hanno bir an için sustu, çenesini göğsüne dayamış ve ellerini kucağına bırakmıştı. Sonra ayağa kalktı ve piyanonun kapağını kapattı. Yüzü sapsarı olmuştu. Dizlerinde derman kalmamıştı ve gözleri yanıyordu. Yan odaya geçti, şezlonga uzandı ve hiç kımıldamadan uzunca bir süre öyle kaldı. Daha sonra akşam yemeğe yenildi ve Hanno yemekten sonra annesiyle bir el satranç oynadı. Berabere kalmışlardı fakat gece yarısından sonra yine odasına dönmüş ve armonyumun başına geçerek yanan mum ışığında çalmaya devam ediyordu. Hiçbir şey eksik kalsın istemiyordu. Oysa sabah 5.30'da kalkıp öğretmenlerinin verdiği o çok önemli okul ödevlerini hazırlamak niyetindeydi. Küçük Johan'ın yaşamından bir gün işte böyle geçti. Kısım 3. Tifo hastalığı şöyle ortaya çıkar. İnsan kendinde ruhsal bir bezginlik hisseder ve bu durum gittikçe artarak nedeni belli olmayan bir umutsuzluğa dönüşür. Aynı anda vücudunda bir yorgunluk başlar ve yalnızca kaslar ve lifler değil, iç organlarının tümü işlevini yitirir. Her şeyden önce bir iştahsızlık başlar. Mide hiçbir şeyi kabul etmez ve hasta fiziksel bir yorgunluk ve bulantı duyar. Ağır bir uyku hali başlar. Fakat duyulan aşırı yorgunluğa rağmen uyuyamaz. Huzursuz, endişeli ve sıkıntılı bir ruh hali içinde gidip gelir. Beyin çatlayacakmış gibi zonklar. Sisle çevrelenmiş ve baş dönmesiyle sarsılmış gibi uyuşuk ve tutuktur. Bütün vücudunda belirsiz bir ağrı vardır. Zaman zaman ve hiçbir neden olmadan burun kanaması olur. Bunlar hastalığın ilk evresidir. Sonra titreme nöbetleri başlar. Hastanın bütün bedeni zangır zangır titrer ve dişleri birbirine çarpar. Bu durum ateşin başlayacağının ve hızla yükseleceğinin göstergesidir. Göğüs ve karın bölgesinde mercimek büyüklüğünde kırmızı lekeler oluşur. Parmakla bastırıldığında kaybolan ancak hemen sonra yeniden ortaya çıkan kırmızı kırmızı lekeler görülür. Nabız hızlı hızlı atmaya başlar ve atışlar dakikada 100'e fırlar. İlk hafta böyle geçer ve hastanın ateşi 40 derecede seyreder. İkinci haftada hasta başındaki ve vücudundaki ağrılardan kurtulur fakat buna karşılık baş dönmesi dayanılmaz ölçüde artar ve kulaklarda öyle bir uğultu başlar ki hasta hiçbir şeyi duyamaz olur. Yüz ifadesi bütünüyle anlamını yitirir ve ağız kapanmamaya başlar. Bakışlar donuklaşır ve ilgisini yitirir. Bilinç kaybolmuştur ve hasta sürekli bir uyku halindedir. Sık sık kendini kaybeder ama gerçek bir uyku uyuyamaz. Hastanın odasından sayıklamalar duyulur ve hasta kendi kendine konuşur ve hayaller kurar. Bitkinliği ve çaresizliği son haddine ulaşır ve hastanın hali tiksinti uyandırmaya başlar. Dişleri, diş etleri ve dili solumasını zorlaştıran kapkara bir sıvıyla kaplanır. Gazdan şişmiş karnıyla hiç kımıldayamadan sırt üstü yatar. Yatağı iyice gömülmüş ve bacaklarını açmıştır. Bütün organları hızlı, kovalarcasına ve yüzeysel çalışır. Soluk alışları sıklaşır ve nabız atışları dakikada 120'ye fırlar. Göz kapakları yara açıktır ve yanakları ilk günlerinin kırmızılığını yitirmiş ancak mavimsi bir renk almıştır. Göğüs ve karındaki mercimek büyüklüğündeki kırmızı lekeler çoğalır, ateş 41'e yükselir. Üçüncü haftada hastalığın şiddeti zirveye ulaşır. Yüksek sesle sayıklamalar bitmiştir ve hiç kimse hastanın zihninin bomboş bir geceye mi daldığını ya da bedeninden ayrılarak herhangi bir sesin ya da belirtinin görülmediği uzak, derin ve sessiz düşlerde mi dolaştığını söyleyemez. Beden bütün duyularını yitirir. İşte bu an karar verme anıdır. Kimi insanlarda teşhisin konulması bazı nedenlerden dolayı zorlaşır. Örneğin kendisine umut bağlanan ve sapasağlam olduğu sanılan kişide görülen keyifsizlik, aşırı yorgunluk, iştahsızlık, tedirgin uyku hali ve baş ağrıları gibi hastalığın başlangıcında ortaya çıkan ilk belirtiler yakınları tarafından sıkça yaşanan bir durum olarak görülürse. Hatta belirtiler arttığı zaman bile bunu sıra dışı bir durum olarak algılayıp tehlike fark edilmezse. Çalışkan ve bilgisine güvenilir bir hekim, eğer bir isim vermek gerekirse şu kısa boylu ve ellerin üstü siyah kıllı, yakışıklı Dr. Lankas bu belirtileri hemen anlar ve hastalığın adını koyardı. Göğüs ve karında görünen kırmızı kırmızı lekeler tanının kesin olarak konmasını sağladığı için alınması gereken önlemleri ve kullanılacak ilaçları hiç tereddüte düşmeden söyleyecektir. Hasta için ısısı 17 dereceyi geçmemesi gereken, mümkünse büyükçe ve sık sık havalandırılan bir oda hazırlatacaktır. Temizlik konusunda çok ısrarcı olacak ve hastanın yatağını sık sık düzelttirerek mümkün olduğu sürece, ki bazı durumlarda bu süre pek uzun değildir, hastanın vücudunda yatmaktan kaynaklanan yaralar oluşmasını önlemeye çalışacaktır. Ağız boşluğunu ıslak bir bez parçasıyla sildirtip sürekli temiz kalmasını sağlayacaktır. Bunu yaparken iyot ve potasyum karışımı bir ilaç kullanacaktır. Hastaya kinin ve antipirin yazacak ve özellikle mide ve bağırsaklar çok sarsıldığından son derece hafif ve besleyici bir diyet verecektir. Bedenini harap eden şiddetli ateşe karşı hastaya gece gündüz hiç ara vermeden odaya taşıttıracağı bir küvette 3 saatte bir banyo yaptırtacak ve küvetin suyunun ayak ucundan başlayarak hafif hafif ılıştırılmasını isteyecektir. Her banyodan sonra hastayı güçlendirmek ve canlandırmak için konyak ve hatta şampanya içirtilecektir. Ancak o bütün bunları hastalığa kesin bir etkisi olup olmadığını bilmeden yararlı olacaklarını düşünerek öylesine uyguluyordu. Çünkü üçüncü haftaya, yani hastalığın en tehlikeli dönemi olan kriz ve karar verme anına kadar neyin iyi geleceği konusunda tam bir kararsızlık içindedir. Tifo adını verdiği bu hastalık bu olayda olduğu gibi bilimin sunduğu ilaçlar ve tedavi yöntemleriyle üstesinden gelinebilir bir enfeksiyonun kötü sonuçlarının neden olduğu sıradan bir felaket mi yoksa yok oluşun başka bir biçimi miydi bilememektedir. Belki de ölümün kendi giysisiydi. Pekala başka bir maske altında da ortaya çıkabilirdi ve bunun çaresi yoktu. Tifonun üçüncü ve en tehlikeli dönemi kendisini şöyle belli eder. Hasta yüksek ateşle bilincini kaybedip kabuslar görmeye başladığında yaşam son derece canlı ve anlaşılır bir sesle onu geri çağırır. Bu ses kendisini gölgeye, serinliğe ve huzura götüren bir yolda, yabancı ve sıcak bir yolda yürüyen bir ruha bütün sertliği ve canlılığıyla ulaşacaktır. İnsan çok gerilerde bıraktığı ve unuttuğu yerlerden kendisine ulaşan ve geri dönmesi için uyaran bu berrak, canlı ve biraz da alaylı sesi duyacaktır. Yaşamın o alaycı, renkli ve acımasız çarkına karşı içinde bir sevgi, bir bağlılık, yeni bir enerji ve sorumluluklarını yerine getirememiş olmanın derin utancı gibi bir şey hissederse, o yabancı ve sıcak patika yollarda ne kadar ilerlerse ilerlesin, geriye dönecek ve yaşamaya devam edecektir. Fakat kendisini yaşama geri çağıran bu ses karşısında kapıldığı korku ve duyduğu tiksintiden irkilir ve bu çağrının, bu berrak ve canlı sesin etkisiyle başını sallar, savunma amacıyla ellerini geriye uzatır ve kaçıp kurtulması için önünde açılan yolda yürümeye devam ederse, bunun anlamı çok açıktır. Ölecektir. Kısım 4. Geçkin kız Bayan Wedgbrot belki de 100 defa "Doğru değil bu, doğru değil bu" diye tekrarladı. Üzgün ve serzenişli bir sesle. Gerda Buddenbrock Bayan Permaneder ve onun kızı Erika, zavallı Clotilde ve Gotold amcanın Breistrasse'de oturan evde kalmış kızları, bu akşam Sesemi'nin eski öğrencisi Gerda'nın oturma odasında bir aile ortamı içinde yuvarlak masanın çevresinde otururlarken, yaşlı Bayan Wedgbrot da bir kanepenin üzerine ilişmişti. Kafasına taktığı başlığının yeşil kurdeleleri küçücük omuzlarına düşmüştü. Masanın üstüne dayadığı kolunu konuşurken hareket ettirebilmek için bir omzunu yukarılara kadar kaldırmak zorunda kalıyordu. "Doğru değil bu yaptığın. Hiç doğru bir şey yapmadığını söylüyorum sana Gerda," diye tekrarladı heyecandan ve telaşından titreyen sesiyle. "Benim bir ayağım çukurda. Günlerim sayılı. Ve sen beni, bizleri bırakıp gitmek istiyorsun. Sonsuzca ayrılmak istiyorsun buralardan. Sadece bir seyahat. Amsterdam'a bir ziyaret için gitmiş olsaydın, ama bir daha hiç dönmemek üzere gidiyorsun." İyice yaşlanmış olan Bayan Wedgbrot bir kuşu andıran başını sallıyordu. Kahverengi gözlerinde hüzün ve ürkeklik vardı. "Doğru, pek çok şey kaybettin," dedi. Bayan Permaneder, "Hayır, her şeyini kaybetti," diye karşılık verdi. "Bencil olmamalıyız Teresa. Gerda gitmek istiyor ve gidecek de. Yapabileceğimiz bir şey yok. 21 yıl önce Thomas'la gelmişti. O bizden hep nefret etti. Ama biz hepimiz onu çok sevdik. Evet, Gerda, bizlerden hiç hoşlanmadın sen. Hayır deme sakın. Fakat Thomas yok artık. Hiç kimsen kalmadı burada. Biz senin neyiniz ki? Hiçbir şeyin değiliz. Hepimiz çok üzüleceğiz. Ama git Gerda, Tanrı yardımcın olsun. Thomas öldükten sonra hemen gitmediğin için de teşekkür ederim." Sonbahardı ve akşam yemeğinden hemen sonraydı. Küçük Johan, Justus Johan Kaspar, aşağı yukarı 6 aydan beri Rahip Bringsheim'in dualarıyla kutsanmış olarak kent dışındaki ormanlığın kenarında kum taşından yapılmış kocaman bir haçın ve bu Buddenbrock'ların aile armasının altında yatıyordu. Yağan yağmur evin önünden geçen bulvarda yaprakları yarı yarıya dökülmüş ağaçları hışırdatıyordu. Ara sıra esen sert rüzgar yağmur damlalarını pencerelerin camlarına vuruyordu. 8 bayan da siyah giyinmişti. Küçük bir aile toplantısıydı. Kentten ayrılmaya ve Amsterdam'a dönmeye karar veren Gerda Buddenbrock'la vedalaşmak için bir araya gelmişlerdi. Gerda vaktiyle yaptığı gibi yaşlı babasıyla keman çalıp düet yapacaktı yine. Onu buraya bağlayan hiçbir şey kalmamıştı. Bayan Permaneder'in onun bu kararına karşı söyleyecek hiçbir şeyi yoktu. Çok üzülüyordu ama yüreği yana yana bunu kabullenmişti. Senatörün dul eşi kentte kalmış olsaydı toplum içinde yerini ve önemini korur ve serveti de burada kalırdı. Böylece bu Buddenbrock'ların adının saygınlığı biraz olsun korunmuş olurdu. Fakat Bayan Anthony Permaneder, Buddenbrock, bu dünyada yaşadığı ve insanlar kendisine baktığı sürece başını hep yukarıda tutacaktı. Büyük babası 4 atlı arabasıyla bütün ülkeyi dolaşmıştı. Hareketli bir yaşam sürmesine ve midesinden rahatsız olmasına karşın hala 50'sinde bile göstermiyordu. Teni biraz tüylenmiş ve canlılığını kaybetmişti. Üst dudağında Tony Buddenbrock'un o sevimli üst dudağında ince ince kıllar çıkmıştı. Fakat taktığı maten başlığının altından görünen ve ortadan ikiye ayırarak taradığı dümdüz saçlarında tek bir beyaz bile yoktu. Yeğeni zavallı Clotilde, Gerda'nın buradan ayrılışını her şeyde olduğu gibi sakin ve umursamaz bir tavırla karşıladı. Az önce yedikleri akşam yemeği sırasında sessizce ve zorla uzanmıştı tabağının üzerine ve şimdi her zaman olduğu gibi o çelimsiz vücudu ve umursamaz tavrıyla öylece oturuyor ve sözcükleri yayarak ve tebessüm ederek konuşuyordu. Bu sırada 31 yaşına girmiş olan Erika Weschenk de sakin karşılamıştı dayısının dul eşinin buradan ayrılışını. Kendisi de korkunç şeyler yaşamıştı ve genç yaşta öğrenmişti yazgıya boyun eğmesini. Yorgun yorgun bakan su mavisi gözlerinden, babası Bay Grünlich'ten aldığı gözlerinden, başarısızlıkla sonuçlanan bir yaşamı kabullenme, yazgıya teslim olma hali okunuyordu. Coşkulu ve zaman zaman biraz yakınan sesinde de aynı ruh hali anlaşılıyordu. Gotold amcanın evde kalmış 3 kızına gelince, yüz çizgileri her zaman olduğu gibi yine eleştirici ve iğneleyiciydi. Daha yaşlıları olan Frederick ve Henriette de yılların akışı içinde iyice kurumuşlar ve daha da sivri dilli olmuşlardı. 53'ünde olan küçük kardeş Fifi ise pek küçülmüş ve şişko biri olmuştu. Justus dayının dul ve yaşlı eşi Bayan Konsul Kröger de çağrılmıştı eve. Fakat rahatsız olduğunu öne sürerek gelememişti. Belki de giyecek uygun bir giysi bulamamıştı. Hangisinin doğru olduğunu kestirmek zor. Gerda'nın Amsterdam'a yapacağı yolculuğu konuşuluyordu. Binmeyi düşündüğü trenden, komisyoncu Goş'un içindeki mobilyalarla birlikte villanın satışını üstlenmesinden söz ediliyordu. Çünkü Gerda yanına hiçbir şey almak istemiyordu ve geldiği gibi tek bavulla geri dönecekti. Sonra Bayan Permaneder hayattan ve öneminden söz açtı. Geçmiş ve gelecek yıllar hakkındaki düşüncelerini anlattı. Oysa gelecek için söylenecek hiçbir şey kalmamıştı. Evet, ben ölünce Erika'nın buradan gitmesine diyecek bir şeyim olmaz dedi Bayan Permaneder. Ama ben buradan başka hiçbir yerde kalamam. Yaşadığım sürece burada birlikte olmalıyız. Geride kalan birkaç kişi olarak. Haftada bir defa bana yemeğe gelirsiniz. Hep birlikte aile dosyamızı açar okuruz. Eliyle önündeki dosyaya dokundu. Evet Gerda, bunu büyük bir teşekkürle alıyorum. Anlaştık değil mi? Tilda, duyuyor musun söylediklerimi? Aslında bizleri senin davet etmen gerekirdi. Çünkü senin durumun bizden daha kötü değil. Evet, hayat böyle işte. Çabalarız, didiniriz, tırmanırız ve hep bir şeylerle savaşırız. Fakat sen hiçbir çaba göstermeden yerinde oturdun ve her şeyin olup bitmesini bekledin. Tilda, bana darılma ama akılsızın birisin sen. Yapma Tony dedi Clotilde gülümseyerek. Gerda Christian'la vedalaşamadığım için üzgünüm deyince söz Christian'dan açıldı. Yatırıldığı hastaneden çıkma olasılığı çok azdı. Oysa durumu pek kötü değildi ve dışarıda yaşamaması için bir neden yoktu. Fakat sevgili eşi onun hastanede kalmasını istiyordu. Bayan Permaneder'in iddia ettiğine göre hekimiyle gizlice anlaşmıştı ve Christian belki de ömrünün sonuna kadar orada kalacaktı. Sonra bir sessizlik oldu. Konuşma yavaş yavaş ve duraksayarak son yaşanan olaylara kaydı. Küçük Johan'ın adı geçer geçmez yine bir sessizlik çöktü odaya. Yağan yağmurun hışırtısı duyuluyordu sadece. Hanno'nun korkunç bir biçimde son bulmuş olan yaşamı ve hastalığıyla ilgili kalın sis perdesi aralanabilmiş değildi. Sessiz imalarla ve yarım sözlerle o amansız hastalığı konuşurlarken başlarını kaldırıp birbirlerinin yüzlerine bakamıyorlardı. Hastalığın en son safhası bütün dehşetiyle gözlerinin önünde yeniden canlandı. Hanno'nun sefil giyimli arkadaşı küçük Kont Kaimöl'ün odasına zorla girmişti. Hanno arkadaşının sesini duyunca gülümsemişti. Oysa artık kimseyi tanımıyordu. Kayı onun iki elini tutmuş, yeniden öpmüştü. Gotolt amcanın evde kalmış kızları Hanno'nun ellerini öptü mü diye sordular. Evet, hem de defalarca. Bunun üzerine hepsi de bir süre sessizce ve derin derin düşündü. Bayan Permaneder ağlamaya başladı. Onu öyle çok seviyordum ki dedi hıçkırarak. Onu ne kadar çok sevdiğimi bilemezsiniz. Hepinizden daha çok seviyordum onu. Evet Gerda, bu sözlerimden dolayı bağışla beni. Sen onun annesisin. Ah, o bir melekti. Şimdi bir melek oldu diye düzeltti Sesemi Wedgbrot. Bayan Permaneder, Hanno benim küçük Hannocuğum diye devam etti hıçkırarak. Gözlerinden boşalan yaşlar tüylü ve renksiz yanaklarından aşağı doğru akıyordu. Tom, babam, büyük babam ve diğerleri, nerelere gittiniz? Sizleri bir daha göremeyeceğiz. Ah, hayat ne kadar da sert ve acımasız. Frederike Buddenbrock ellerini kucağına koymuş, gözlerini önüne dikmiş ve burnundan soluyarak öteki dünyada buluşuruz dedi. Evet, böyle denir. Ah Frederike, öyle anlarım oluyor ki bir türlü sakinleşemiyorum. Tanrı cezamı versin ama zaman zaman onun adaletine, iyiliğine hatta her şeye kuşku duyuyorum. Hayat içimizdeki şeyleri öyle yıkıyor, kimi inançlarımızı öylesine yok ediyor ki yeniden buluşmak mümkün olabilse keşke. Bunun üzerine Sesame Wedgbrot yerinden kalktı, gücünün yettiği kadar doğruldu. Parmaklarının ucuna bastı, boynunu uzattı ve elini masanın üstüne sert sert vurdu. Kurdeleli başlığı titriyordu. İyice küçülmüş ve iki büklüm olmuş bu yaşlı kız bütün gücünü toplayarak ''Hayat böyledir işte'' dedi ve meydan okurcasına hepsinin yüzüne baktı. Hayatı boyunca yaşamın zorluklarına karşı bir öğretmen sağduyusuyla hep iyi amaçlar için savaşmış ve başarıya ulaşmış biri olarak küçülmüş ve iki büklüm olmuş vücuduyla masanın önünde durmuş, inançla titriyordu. Cezalandıran ve yürekleri coşturan küçük bir peygamber gibiydi. 72. ayrımın sonu. Sayfa no 664. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Buddenbrocklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. Seslendiren Mehmet Sözdinler. Seslendirme bitiş tarihi 1 Eylül 2014.